Gazap üzümleri.
Ayrım 2.
Güneşin altında durdu. Elindeki cikletin kağıdını ayırmaya uğraştı. İri yarı, geniş omuzlu, göbekli bir adamdı. Suratı kırmızı, mavi gözleri güneşe karşı hep kısılmaktan dar ve uzundu. Asker pantolonu ve bağcıklı botlar giymişti. Cikleti ağzına atmadan önce dudaklarının tam önünde tutup telli kapıdan lokantaya doğru seslendi. ''Bana bak, duymam istemeyeceğin şeyler yapma sakın.'' Garson kız arka duvardaki aynaya dönmüştü. Cevap diye bir şeyler mırıldandı. Şoför cikleti yavaş yavaş ağzına doğru itti. Her lokmada çenesini ve dudaklarını iyice açıyordu. Cikleti ağzında biçim verdi. Dilinin altında yuvarlarken kamyona doğru yürüdü. Otostopçu ayağa kalktı, pencerelerin arasından ona baktı. ''Beni alır mısın bayım?'' Şoför çabucak dönüp bir an arkaya, lokantaya doğru bakarak ''Yolcu almaz yazısını görmedin mi?'' diye sordu. ''Gördüm tabii ama bazen zengin domuzun biri zorla böyle yazılar koydurtsa bile iyi insan yine de yapar iyiliğini.'' Şoför kamyonuna binerken bir yandan bu cevabı kafasında parça parça inceliyordu. Şimdi reddetse hem kötü insan sayılacak hem de kamyonuna zorla etiket yapıştırılan, yanına arkadaş almasına izin verilmeyen bir durumuna düşecekti. Oysa yolcuyu alırsa şıp diye iyi insan sayılacak, zengin domuzun zart zurt edebileceği tiplerden olmadığını da kanıtlayacaktı. Tuzağa düştüğünün farkındaydı ama kurtuluş yolunu bulamıyordu. Lokantaya doğru bir kere daha baktı. Virajı dönene kadar o basamağa çok asıl dedi. Otostopçu hemen çömeldi, görünmez oldu. Bir eliyle kapının kulpuna asıldı. Motor bir süre kükredi, vites yerine geçti, koca kamyon yola koyuldu. Önce birinci vites, sonra ikinci, sonra üçüncü, sonra da tiz bir hınlama sesiyle dördüncü. Asılı giden adamın altında otoyol baş döndürücü bir hızla geriye doğru kayıyordu. İlk dönemece bir mil vardı. Kamyon orada yavaşladı. Otostopçu doğruldu, kapıyı açtı, ön koltuğa yerleşti. Şoför ona bakarken yine gözlerini kısmıştı. Bir yandan çikletini çiğniyor, sanki düşünceler ve izlenimler beynine yerleşmeden önce ağzında incelenip sınıflandırılıyormuş gibi davranıyordu. Bakışları önce o yeni kasketten başladı. Yeni elbisenin üzerinden kıyarak aşağıya, yeni papuçlara doğru indi. Otostopçu sırtını koltuğun arkasına rahatça yasladı. Kasketi başından çıkardı, terleyen alnını ve çenesini onunla sildi. ''Sağ ol ahbap'' dedi. ''Tabanlarım patlamıştı.'' ''Papuçlar yeni'' dedi şoför. Gözlerindeki o sır dolu, imalı ifade sesinde de aynen vardı. Yeni papuçla adam yola çıkar mı? Hele bu sıcaktı. Yolcu tozlu papuçlarına baktı. Başka papucum yok dedi. Başkası yoksa insan yenisini giymek zorunda. Şoför yolun ilerisine araştırıcı bakışlarla baktı. Sonra kamyonun hızını biraz artırdı. Yolun uzak mı? Değil. Tabanların patlamasa yürürdüm de. Şoförün yeni sorusunda da yine o kurnaz sorgu havası vardı. Ağ atıyor, tuzak kuruyordu sanki sorularıyla. İş mi arıyorsun? Yo, babamın toprağı var, 10 dönüm. Aslında yarıcı olarak eker. Ama çoktan beri oradayız. Şoför yolun kıyısındaki tarlalarda gözüken yan yatmış mısırlara, üstlerini örten tozlara anlamlı anlamlı baktı. Kendi kendine konuşuyormuş gibi, 10 dönüm toprak ekiyor, yarıcı olarak ekiyor ve ne toz ne de traktör onu yerinden ediyor diye mırıldandı. Hoş, son zamanlarda ondan haber almış değilim dedi yolcu o zaman. Çok oldu mu haber almayalı? İçeriye bir arı girdi. Ön camda vızıldamaya başladı. Şoför elini uzattı, arıyı yönlendirip hava akımına doğru kaydırdı, hayvan yan camdan uçtu gitti. Yarıcıların durumu berbat dedi. Bir traktör geliyor, 10 aylayı yerinden ediyor, her yer traktör dolu, yıka döke giriyorlar, ortakçıları söküp atıyorlar. Baban nasıl dayanıyor? Dili ve çenesi epeydir unuttuğu çikletine yeni baştan saldırdı, onu çevirdi, çiğnedi. Ağzının her açılışında dilinin çikleti çevirişi gözüküyordu. Vallahi ben haber almayalı epey oldu. Mektupla pek aram yoktur. Bizim ihtiyarın da öyle. Ardından hemen ekledi. Ama istesek ikimiz de yazabiliriz. Bir yerlerde mi çalışıyordun sen? Yine aynı sinsi sorulardandı. Tarlalara, sıcaktan titreşen havaya baktı. Çikletin avurduna doğru topladı. Sonra pencereden dışarıya tükürdü. Evet öyle dedi yolcu. Tahmin etmiştim. Ellerine baktım da. Ya balta savurmuşsun ya kazma ya da balyoz. Nasıl bunlardan olur? Ben böyle şeyleri gözden kaçırmam. Gurur duyarım kaçırmamaktan. Yolcu ona baktı. Kamyonun lastikleri yol üstünde gıcırtılı sesler çıkarıyordu. Başka merak ettiğim bir şey var mı? Varsa söyleyeyim, kafanı zorlama. Bozulma yahu, burnumu sokmak istediğimden değil. Her şeyi anlatırım, gizlim saklım yoktur. Bozulma dedik işte, ufak şeyleri gözden kaçırmamak zevklendirir beni, vakit geçirmeye yarar. Her şeyi anlatabilirim, adım Jot, Tom Jot, babam da Tom Jot. Gözleri şoförün yüzünden ayrılmıyordu. Kızma arkadaş, kötü bir niyetim yoktu. Benim de yok dedi Jot. Tek istediğim kimseye gölge etmeden yaşayıp gitmek. Sustu. Kurumuş tarlalara, sıcağın titreşimli havasında pek aç gözüken ağaç gövdelerine doğru baktı. Yan cebinden tütünüyle kağıtlarını çıkardı. Dizinin üstüne koyup sigarasını rüzgardan koruya koruya sardı. Şoför Çiklet'in inek gibi tempolu, inek gibi düşünceli çiğniyordu. Az önceki konuşmanın tüm etkisi geçip unutuluncaya kadar bekledi. Sonunda hava tekrar normale dönünce konuştu. Kamyon şoförlüğü yapmayan bu işin ne mene işi olduğunu bilemez. Patronlar yanınıza yolcu almayın derler. Öyle tek başına direksiyon salla dur. Neyer ki kovulma tehlikesini göze alasın. Az önce sana gel derken benim de yaptığım gibi. Eksik olma dedi John. Kamyon sürerken kaçıkça şeyler yapar insan. Bir tanesi vardı, şiir uydururdu, vakit geçirmek için. Yan gözle baktı. Joe ilgileniyor mu ya da şaşırıyor mu diye anlamaya çalıştı. Joe sessizdi. Dost doğru karşılara bakıyor, hafifçe kıvrılan beyaz yoldan gözünü ayırmıyordu. Sonunda şoför devam etti. O çocuğun yazdığı bir şiiri ben bile hatırlıyorum. İki arkadaşıyla birlikte dünyayı gezişlerini, içki içip serserilik edişlerini anlatıyordu. Keşke mısraları da aklıma gelse. Öyle kelimeler kullanırdı ki peygamber gelse bilemez anlamını. Bir yeri şöyleydi. Zencinin biri vardı, sapı devasa. Ne filin probozu, ne balina püskürüğü. Hepsi kısa kalır, hepsi fasarya. Proboz dediği şey burun gibi yani. Filde olunca hortum demek oluyor. Herif bana sözlüğünü de gösterdi. Ne cehenneme gitse yanında taşıyor. Bir kenara çekip kahve içerken, tatlı yerken habire o sözlüğe bakıyor. Bu puzun konuşmasının sonuna doğru kendini pek yalnız hissedip sustu. Sinsi gözleri yolcusuna doğru döndü. Jolt sessizdi. Şoför ürktü. Onu da sohbete katılmaya zorladı. Böyle koca koca laflar eden insan tanıdın mı hiç? Papaz dedi Jolt. Böyle sözler söylediğini duydu mu? İnsan fitil oluyor. Tabii papaz olursa ziyanı yok. Nasılsa kimse onunla ışık atmaz. Ama bu herifinki komikti. İnsan sinirlenmiyordu çünkü zaten gırgırına yapardı bunları. Kimseyi küçümsemek istediğinden değil. Şoföre bir güven geldi birden. Jolt hiç değilse dinliyordu. Koca kamyonu bir virajda hızla döndürdü. Lastikler gıcırdadı. Dedim ya, insan kamyoncu oldu mu garip garip şeyler yapar. Kaçamaz bundan, yoksa çıldırır. Burada otur ha otur. Yol o tekerlerin altından aksın gitsin. Bir ara birisi kamyon şoförleri durmadan yerler demişti. Yol üstünde kaç hamburgerci varsa hepsinde dururlar. Jolt sanki çıkmazlar oralardan dedi. Durmasına dururlar da aslında tıkınmak için değildir. Tersine karınları hemen hiç acıkmaz onların. Ama sürüp gitmekten usanırlar, bezerler. O dükkanlarda durabilecekleri tek yerdir. Durdular mıydı tezgahın ardındaki kızla laklak edebilmek için bir şeyler ısmarlamaya mecbur olurlar. Bir kahve, bir turta. Dinlendirir insanı bir bakımı. Çikletini ağır ağır çiğnedi, diliyle döndürdü. Jolt üzerinde durmaksızın kolay iş değil dedi. Şoför çabucak ona baktı. Alay edip etmediğini anlamaya çalıştı. Pek de palas iş sayılmaz dedi tedirgin tedirgin. İlk bakışta kolay gibi gelir. Yan gel otur 8 saat, 10 saat ya da belki 14 saat sür git. Ama yol yavaş yavaş insanın içine büyür. Bir şeyler yapması şarttır. Kimi şarkı söyler, kimi ıslık çalar. Şirket radyoya izin vermez. Kimileri yanına şişesini alır ama o tipler pek uzun süre tutunamaz. Bu son sözünü kasılarak söylemişti. Ekledi. İş bitmeden asla içmem. Öyle mi dedi Jod? Öyle. İnsan hayatta bir yerlere varmalı. Şu mektupla eğitim kurslarından birine yazılayım diye düşünüyorum. Makine mühendisliği. Kolay. Evinde otur, birkaç dersi eline al çalış. Bayağı düşünüyorum. O zaman kamyon mamyon sürmem. Başkalarına kamyon sürdürürüm. Jolt ceketinin yan cebinden küçük bir viski şişesi çıkardı. Bir fırça almaz mısın diye sordu. Ses ona takılır gibiydi. Tanrı şahidim olsun elimi bile sürmem. Durmadan içki içen benim dediğim gibi ders falan çalışamaz. Jolt şişenin mantarını çekti. İki hızlı yudum aldı, mantarı taktı, şişeyi tekrar cebine koydu. Viskinin keskin kokusu içeriği doldurmuştu. Çok gerginsin dedi Jolt. Ne oldu? Bir sevginin falan yok mu? Var tabii ama ben yine de hayatta ilerlemek istiyorum. Ne zamandır zihnime itiyorum kendi kendimi. Viski Jolt'u biraz gevşetmiş gibiydi. Bir sigara daha sarıp yaktı. İnmeme az kaldı dedi. Şoför hızlı hızlı konuşmaya devam etti. Benim içkiye ihtiyacım yok. Ben zihnime itiyorum. 2 yıl önce onun da kursunu aldım. Direksiyonu sahiliyle okşadı. Diyelim ki yolda bir adamın yanından geçtim. Ona şöyle bir bakarım. Geçtikten sonra her şeyini hatırlamaya çalışırım. Ne giymişti? Ayağında ne vardı? Başında ne vardı? Nasıl yürüyordu? Boyu uzun muydu? Yarası beresi var mıydı? Oldukça iyiyimdir bu işlerde. Adamı gözümün önünde canlandırırım. Bazen diyorum ki parmak izi uzmanı olmak için kursa gitmeliymişim ben. İnsan neler hatırlayabiliyor şaşarsın. Jolt şişesinden bir yudum daha içti. Sigaranın son dumanını içine uzun uzun çekti. Nasırlı parmakları arasında ateşi ezip söndürdü. İzmarit yuvarladı, dertop etti, pencereden dışarı uzattı. Rüzgarın parmakları arasından onu parça parça söküp götürmesine izin verdi. Koca lastikler epey gürültü çıkarıyordu. Joe'un koyu renk, sakin gözleri karşıdaki yola eğlenen bir ifadeyle bakmaktaydı. Şoför bekledi, dayanamadı. Kuşkulu kuşkulu baktı. Neden sonra Joe'un üst dudağı uzun dişlerinin üzerinde kıvrılıp sırıttı. İçin için güldüğü duyuldu. Göğsü inip kalktı. Lafı buraya vardırman amma da uzun sürdü arkadaş, dedi. Şoför ona bakmadı. Nereye vardırmam? Ne demek istiyorsun? Joe'un dudağı bir an dişlerinin üzerine doğru uzandı. Dili dudaklarını köpek gibi yaladı. İki kere, biri ortadan sola, biri ortadan sağa. Sesi ters çıktı. Bal gibi biliyorsun ne demek istediğimi. Daha arabaya ilk bindiğimde bana da şöyle bir baktın. Gördün baktığını. Şoförün gözleri dosdoğru karşıya dikilmişti. Direksiyonu öyle sıkı tutuyordu ki avuçlarının etleri kabarıyor, yanlardan taşıyordu. Ellerinin üstü soluverdi. Joe devam etti. Nereden geldiğimi biliyorsun değil mi? Şoför susuyordu. Değil mi, diye üsteledi Joe. Şey, tabii, yani belki, ama beni ilgilendirmez. Ben kendi işime bakarım. Kimsenin işine burnumu sokmam. Sözler ağzından otomatik olarak dökülmüş, sonunda yine susmuştu. Bekliyordu. Direksiyondaki elleri hala bembeyazdı. Pencereden bir çekirge girdi, ön panelin üzerine kondu, arka ayaklarıyla kanatlarını sıvazlamaya koyuldu. Joe öne uzandı. Hayvanın kafasını iki parmağı arasında ezdi, onu eline aldı, pencereden çıkarıp rüzgara bıraktı. Joe böceğin parçalarını parmaklarından silkerken bir kere daha güldü. ''Sen beni yanlış anladın ahbap'' dedi. ''Ben örtbas etmeye çalışanlardan değilim. McAllister'de yattım, evet, 4 yıl hemdi. Bu elbiseler bana onların verdiği şeyler, o da doğru.'' Kim anlarsa anlasın, vız gelir bana. İş bulmak için yalan söylemek zorunda kalmayayım diye de babamın yanına dönüyorum işte. Şoför, beni ilgilendirmez, dedi. Ben meraklı bir insan değilimdir. Bok değilsin. Burnunun kocamanlığından belli onu her işe sokmaya meraklı olduğun. Bostana girmiş koyun gibi kokladın durdun beni de. Şoförün yüzü gerildi. Beni çok yanlış anladın, diye söze başladı zayıf bir sesle. Joe ona güldü. Bana iyilik ettin, kamyonunu aldın. Ne yapalım? Kodeste yattık işte, ne olmuş? İçeri neden girdiğimi öğrenmek istiyorsun değil mi? Beni hiç ilgilendirmez. Seni ancak şu hevlayı sürmek ilgilendirir, biliyorum. Ama en az dikkati de ona veriyorsun. Bak şu ilerideki yolu görüyor musun? Evet, işte orada iniyorum. Ne yaptığımı öğrenmek için altına ediyorsun, farkındayım. Ben de seni düş kırıklığına uğratacaklardan değilim. Kamyonun motor sesi pesleşti. Lastiklerin gıcırtısı biraz azaldı. Joe şişesini çıkarıp bir yudum daha çekti. Kamyon tam toprak yolun asfalta dik açıyla bağlandığı yerde durdu. Joe indi, açık pencerenin yanı başında dikildi. Düşey egzoz borusu o göze ancak görünen mavi dumanlarını püskürtmeyi sürdürüyordu. Joe şoföre doğru eğildi. Cinayet, dedi. Bu da bir klas kelime. Yani adam öldürdüm, 7 yıl. Uslu durdum diye 4 yıl da saldılar. Şoförün bakışları Joe'un yüzü üzerine kaydı. Hatlarını bellemeye çalıştım. Sana hiç sordun mu, dedi. Ben kendi işime bakarım. Buradan Texola'ya kadar her durduğun yerde anlat istersen. Joe gülümsedi. Eyvallah ahbap, bana iyilik ettin. Ama insan işkilli oldu mu, sorulan sorunun nereye varacağını havadan kapar. Sen de daha ağzını açar açmaz açığa vurdun işi. Avucuyla kapının sacına vurdu. Beni aldığın için teşekkürler, dedi. Eyvallah. Döndü, toprak yolda yürümeye başladı. Şoför bir an onun arkasından baktı. Sonra iyi şanslar, diye seslendi. Joe dönüp bakmadan elini salladı. Derken motor kükredi, vites yerine oturdu, kocaman kırmızı kamyon ağır ağır uzaklaştı. 3. Beton yolun iki yanı birbirine dolaşmış kuru otlardan bir şilteyle kaplı gibiydi. Her birinin uçlarında ya köpeklere takılmayı bekleyen yulaf kılçıkları, ya ot toynaklarına sırnaşmaya heveslenen yüksük otları, ya da koyun yünlerinin belası pisi otları hazırdı. Uyuyan hayat dağılmanın, yayılmanın fırsatını kolluyordu. Her tohumda dağılma yetenekleri yaratılıştan vardı. Kıvrık oklar, rüzgar için minik paraşütler, ufacık mızraklar, dikenler, hepsi de kendilerini taşıyacak bir hayvan, bir pantolon paçası, bir kadın eteği bekliyordu. Hepsi pasifti ama harekete geçecek donanımları da hazırdı. Hareketsizdiler ama birikmiş hareket yüklüydüler. Güneş otlara vurmuş, hepsini ısıtmıştı. Gölgede otların altında böcekler kıpır kıpırdı. Karıncalar, uçan karıncalar tuzak kuruyor, çekirgeler havaya sıçrayıp sarı kanatlarını bir anlığına açıyor, ufacık böcekler durmadan yürüyordu. Yol kenarındaki otların üzerinde bir kaplumbağa pek ağır hareket etmekteydi. Yürümek denemezdi bunu. Çabalaya çabalaya kabuğunu götürüyordu işte. Üstüne düşen arpa samanları kabuğundan aşağıya yuvarlanıyor, yonca kozaları o kabuktan kayarak yeri boyluyordu. Gaga gibi ağzı yarı açıktı. Zeki bakışlı, şakanın değerini bilen gözleri, el tırnağı gibi kaşlarının altından dosdoğru karşıya bakıyordu. Peşinde kırılmış otlardan bir iz bırakarak geldi, yolun hemen kıyısındaki yükseltinin önüne vardı. Bir an durdu, gözlerini kırpıştırdı. Başını sağa sola çevirdi. Sonunda yükseltiye tırmanmaya karar verdi. Ön ayaklar çırpındı, uzandı ama hiçbir yere dokunamadı. Arka ayaklar kabuğu tepiştirdi, itti. Kabuk önce otların üstünde, sonra çakıllarda kaydı. Yokuş giderek dikleşiyor, kaplumbağanın çabaları daha bir artıyordu. Arka ayaklarıyla itiyor, uğraşıyor, ikide bir kayıyor, başı uzanabildiği kadar öne uzanıyordu. Kabuk yavaş yavaş yamacı tırmandı, sonunda yolun kenarını oluşturan 10 santim yüksekliğindeki beton duvarcığa vardı.
Ayrım sonu.